Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dayız, Ekonomi Ekoloji programında. Bugün program yapımcılarından sadece ben varım. Arkadaşlarımız Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde toplantılar, iş görüşmeleri, gazete hazırlıklarına devam ediyorlar. Sağ olsun bana Can eşlik edecek bugün.
Merhaba.
Merhabalar. Nelerden bahsedeceğiz? Bugün iki konumuz var. Birincisi, ilk bölümde yeni bir haritalama çalışmasından bahsedeceğiz. Aslında bunu konuklarımızla yapmak isterdik ama önümüzdeki hafta şimdi biraz giriş yapıp önümüzdeki haftalarda konuklarımızla bunu değerlendirmek isteriz. Haritalara bir kardeş geliyor. Haritalar derken kastettiğim Diren Çevre Haritası, Türkiye Çevre İtilafları Haritası vardı. Ondan sonra mülksüzleştirme haritası geldi. Şimdi de önümüzdeki aylarda Türkiye'de Yüksek Mahkeme'nin verdiği çevre, yani gördüğü davalardaki kararlardan, çevre ile ilgili kararlardan bir haritalama çalışması yapılıyor. Ama önceki şeye bakalım bir dilersen Can. Çevre itilafları haritası nasıl başladı, nasıl gitti? Mülksüzleştirmeyle. Evet. Şimdi 2013 yılında aslında bu politik ekoloji grubunun ortak bir çalışmasıydı. Gezi'den yaklaşık 6-7 ay önce başlayan bir çalışma. Dünyada birçok örnekleri olan özellikle IJOLT adlı bir araştırma projesinin Güney Amerika'daki maden itilaflarına temel alan bir çalışma vardı. Burada çevre itilafından bahsettiğimiz bir doğal kaynağın yok olması, bir yerel toplulukların doğal kaynaklara erişiminin kısıtlanması, çevrenin tahribi, ekosistemin tahribi, insan sağlığının tahribi, toplumsal dokunun bozulması gibi, ama çevre sorunundan ayrı olarak bir, nasıl diyelim, itilafın olması. Yani burada çeşitli aktörlerin bunun devreye girmesi, şirketlerin, devletlerin, yerel toplulukların, yerel örgütlerin, bireylerin, işte bir dava süreci olabilir, bir protesto süreci olabilir, bir işte çevre etki değerlendirme dediğimiz chat süreci olabilir. Öyle farklı alanların itilafları, yani sadece sorun değil de onun bir toplumsal itilaf hali, toplumsal sorun hale gelmesinin haritalanması fikri ortaya çıkmıştı.
Evet, asıl konu zaten bu bir veri tabanı oluşturmak.
Veri tabanı.
Yani konu herkesin gözleri önünde cereyan eden bir mesele. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman o kadar dağınık ki nerede neyin olduğunu takip edebilmek için farklı kaynaklara, farklı yollarla başvurmanız gerekiyor. Ama bu mapping ya da haritalandırma, Türkçesiyle haritalandırma dediğimiz çalışmalarla beraber bunu derli toplu görebilme gibi bir fırsat insanların önüne çıkıyor.
Aslında bu son yılların eğilimi gibi, yani infografiklerin ortaya çıkması, görsel veri, yani verilerin görselleştirilmesi, evet, konusu da yani hem sosyal bilimlerde hem diğer alanlarda. Örneğin kadına şiddet de bildiğimiz bir konu ama bunu bir istatistik haline getirince veya infografiklerle sununca işte son 10 yılda kadın cinayetlerine saldırı, son 10 yıldaki çevre protestoları nasıl arttı, bunların görselleştirilmesi. Veriye ulaşmak bir kere zor, onu, evet, söylemek lazım. Ki onun görselleştirilmesi ikinci etabı. Artık ikisi birçok alanda kol kola gitmeye başladı. Bu itilaflarda yaklaşık 46 taneyle başlanmıştı. 10 küsur kategoride giriliyor bu itiraflar. Altyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm, atık yönetimi, biyolojik çeşitlilik, endüstriyel itiraflar, fosil yakıtlar, özellikle Karadeniz bölgesindeki HES'ler, su yönetimi, maden ve yapı malzemelerinin çıkarılması, nükleer konusu, yine çevreyi kesen konulardan orman, tarım, toprak ve hayvancılık da bu haritada itilaf olarak kendine yapılıyor. Turizm ve eğlence kaynaklı itilaflar, özellikle kıyı bölgelerini ilgilendiren alanlarda. Bir de artık yenilebilir enerjilerin de bir kısmı, rüzgar, güneş ve jeotermal enerjilerin kurulmasında yerel topluluklara, yerel ekosistemlere zarar vermeye başladı ölçüde. Bunlar da bir itilaf haline gelmeye başladı. Karahorun'da rüzgar santrallerinin kurulması toplumun onayı olmadan, böylelikle toplumun onayı olmadan sorunlar yaratıyor. Bu da haritanın itilaf haritasına giren alanlardan.
Evet, işin en önemli taraflarından bir tanesi, bizim de üzerinde durduğumuz taraflarından bir tanesi, bu bilginin sadece tek bir yer, tek bir kurum çatısı altında toplanmaması, aynı zamanda katılımcı bir yapıya da ön ayak olması. Yani bu siteye girip direncevre.org sitesine girip ihtilaf bilgi formunu görebiliyorsunuz ve bunu doldurup başka bir ihtilaf da ekleyebiliyorsunuz bu haritaya.
Kesinlikle. Çıkıştan beri zaten amaç oydu. İlk başta işte akademisyenler, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, yerel topluluklar en iyi bildikleri ihtilafa girdiler. Yaklaşık 46 tane ihtilaf vardı.
Evet.
İşte 3. Köprü'den GDO'ya, Hasankeyf'ten Ergene'ye herkes bildiği, çalıştığı ya da içinde olduğu yer aldı. Aktivist olarak, araştırmacı olarak yer aldı. İtirafları girmişti. Tabii bu çok, yani 46 tane belki tam sayısını da bilemiyoruz. Yani 10 binler, bilmiyorum, binler vardır en azından benim şimdi itilaf haline gelen. Sorun daha da fazla olabilir. Çünkü hangi yöreye, hangi köye, ile şeye baksak, hangi kıyıya baksak, hangi alana baksak mutlaka bir çevre sorunuyla karşılaşıyoruz. Amaç oydu, dediğim gibi katılımcılık. Yani bunun bir şablonu olacak. Bir sistematik bir şekilde insanlar kendi verilerine girebilecek. Girilen verilebilir, düzeltilebilecek. Sadece şey de değil. Mesela ne bileyim 2014 yılında, 13 yılında bir bilgi girilmiş, bir veri girilmiş. Onunla ilgili güncelleme yapmak isterseniz kaynak göstererek ve bu konuda tabii bir filtrasyon stratejiden geçiyor. Editoryal bir ekip bunu denetliyor. Ama siz de kendi alanınızda yaşadığınız, yörenizde yaşadığınız en basit bir itilafı da girebilirsiniz. Girdiğinizi düzeltebilirsiniz. Şu an yaklaşık sayısına bakıyorum. Kaç tane olduğuna. Şu an 199 civarı itilaf var. Bazısı ayrıntılı, bazısı ayrıntısız. İşte 60-70 kadar ayrıntılı.
Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bunlar, itilaflar.
Evet, zaten haritada görüyoruz. İşte maviler, işte HES'leri görüyoruz. Nükleer, Akkuyu'da ve Sinop'ta. Termik santraller, fosil yakıtlar, siyahlarda, Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Çukurova bölgesinde, Batı Karadeniz'de yoğunlaşmış. Onun için bu şey arttıkça, dışarıdan da itilaflar girmeye başlandıkça bir resmin bütününü görme şansına sahip olacağız.
Rengarenk bir Türkiye, rengarenk bir Türkiye haritası maalesef karşınıza çıkıyor.
Ondan sonra mülksüzleştirme ağının bir haritalama çalışması vardı. Bu da sermaye iktidar ilişkileri üzerine kolektif bir veri derleme, yine dediğim gibi, ve bunun görselleştirme haritalaması. Bu geziden sonra oldu değil mi? Eylül 2013'te yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çeşitli projelerin, şirketlerin, devlet kurumlarının ihale ve ortaklık ilişkilerinin haritalanması.
Aradaki bağların görüntülenmesi. Aradan
bağların görüntülenmesi. Tabii bu çok Türkiye haritası gibi değildi, yani direnç çevre gibi değildi. Aradaki ilişkiler, işte kim ne kadar ihalede ortak, hangi projelerde hangi şirketler ortak, bu mülksüzleştirme nasıl cereyan ediyor. Tabii İstanbul'da başlamış bu ama ondan sonra giderek yayıldı. Tabii projeler de, haritalar da kendi içinde doğuruyor tabiri caizse. Kuzey Ormanları haritasında kentsel dönüşümle ilgili ayrı bir haritalandırma yine mevcut mülksüzleştirmede. O da kamuya açık, tamamen kamuya açık verilerden derleniyor. Yani hiçbir, yani gizli bir belge veya bilgi edinmeden edilmiş değil. Tamamen işte medyadan, kurumlardan, halka açık kaynaklardan, kamuya açık kaynaklardan haritalar, etkileşimli haritalar söz konusu. Üç tane harita doğurmuş bu gördüğüm kadarıyla. Birincisi 3. Havalimanı, 3. Köprü, iktidar sermaye ortaklığı. Medya patronlarının özellikle hep şikayet edilir katıldığı ihaleler, kentsel dönüşüm, enerji projeleri yine bir haritalandırılmış. Üçüncüsü de yine çok konu ettiğimiz Açık Radyo ve kendi programlarımızda TOKİ'den imtiyaz sağlanan projeler.
Evet, bir örnek vermek gerekirse 3. Havalimanı'nın haritalandırması şu anda benim önümde açık. Sol tarafta İstanbul Eyüp diye konumunu bildirmiş. Ardından fiyatından bahsediliyor, tarihinden bahsediliyor ve bağlantılar var. Bağlantılarının içerisinde de Cengiz İnşaat, Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Limak, MAPA, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar var, şirket, özel şirketler var ve ardından da bu verilerin nereden bulunduğuna dair kaynaklar gösteriliyor. Bunun içerisinde medya var, devlet kurumlarının internet sitelerinden alınan bazı belgeler var ve diğer şeyleri de görebilmek, diğer kaynakları da görebilmek mümkün. Ama buradaki bağ net bir şekilde de görülebiliyor bu harita üzerinden de. Kim kiminle işbirliğine girmiş ve hangi projede ne şekilde çalışıyor.
Evet. Yakın zamanda toplantısına katıldığım Şeffaflık Derneği, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Türkiye AYAR ya da bürosu diyebiliriz, Uluslararası Şeffaflık Derneği, bir de Çevre Hukuku Derneği'nin beraber yürüttüğü bir proje var. Bu da yüksek mahkemelerce karara bağlanmış, yani son kararı alınmış, temizden geçmiş, temiz edilmiş ve karara bağlanmış ve kararlar açıklanmış davaların bir haritalamasını çıkarmak. Bu hangi alanlarda itilaflar var, dava konusu olmuş, ilgili mevzuat nedir bu konuda? Yani referans verilen çevre kanunu mu, sağlıkla ilgili bir kanun mu, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler mi? Ve ilgili kurumlar, yani burada şirketler, yine devletler, şirketler, sivil toplum kuruluşları varsa herhalde şeyde, kararda değiniliyorsa, yaklaşık 50 tane kararı incelemeden oluşuyor en azından ilk etapta. Burada davalar çeşitli ortaya çıkan kavramlardan bahsediliyor. Hukukun çevre mücadelesindeki yeri çok önemli. Bunu da sık sık yine programlarda dile getiriyoruz. Hukuk tek başına artık bir mücadele alanı olmaktan çıktı. Çünkü toplumsal bir destek olmadıktan sonra davalar ne kadar kazanılsa da ya torba yasayla değiştiriliyor ya arkadan dolandırılıyor. Ya da uygulanmıyor birçok çevre konusunda olumlu çıkan dava. 1996'da başlayan, Bergama'da başlayan altın mücadelesi, Siyanürlü altına karşı mücadelede. Anayasanın 56. maddesi özellikle ilk defa kullanılan yasalar, şeylerden, maddelerden biriydi ve ondan bugüne bu külliyat, bu şey, literatür çok gelişti. Tabii burada da bu haritanın olumlu anlamında şeyden beslendiğini söylemek lazım. Yani hem diren çevre, çevre itilafları haritasından, hem mülksüzleşme haritasından, yani üçüncü bir ayak olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Yakın zamanda da bir atölye çalışması düzenlenecekmiş Şeffaflık Derneği tarafından. Ve aynı zamanda sadece Şeffaflık Derneği, çevre davaları ve medya atölyesi olarak geçiyor. 17 Mart 2015 tarihi de verilmiş. Saat 9.30'da 16 arasında Türkiye çevre ihlalleri haritası projesi kapsamında çevre ihlalleri alanında yüksek mahkemelerce karara bağlanmış olan davalar, senin dediğin gibi ihlal alanları, aktörler ve ilgili mevzuat ve kurumlarla alakalı olarak ortaya çıkan kanunla alakalı durumlar tartışılacakmış ve bu tartışma üzerinden de bir ağ haritası hazırlanacakmış.
Evet, yine Nisan veya Mayıs aylarında bu işe geçecek. Ayrıntısından bahsedersek aslında bunu konuklarımızla konuşacağız. Önümüzdeki haftalarda davet etmek istiyoruz kendilerini. Çevre Hukuku Derneği ve Şeffaflık Derneği'ni. Benim ilgimi çeken, katıldığım bir çalıştayla ilgimi çeken, şimdi ihlal alanları diren çevreyle bir ortaklaşma söz konusuydu yani. İşte altyapı, atık, biyoçeşitlik, nükleer gibi konularda. Orada benzer alan şeyler var. Ama bu haritada benim önemsediğim, öne çıkarılabilecek alan dayanaklar. Yani evet, hangi dayanaklarla bu çevre davaları açılabiliyor, kazanılabiliyor veya kaybedilebiliyor. Bunlardan birkaçını saymak belki daha somut hale getirecektir dinleyicilerin gözünde. Dayanaklar kamu yararı olabilir. Çevre hakkı olabilir, yaşam hakkı olabilir, ekolojik denge olabilir, ÇED ihlali veya ÇED konusunda usulsüzlükler olabilir, devletin ödevleri olabilir, sürdürülebilir kalkınma veya sürdürülebilir gelişme olabilir, risk önleme olabilir veya hak arama özgürlüğü olabilir. Çünkü o toplantıda gördük ki hukukun çok ayrı bir dili var, farklı normlar var, farklı işleyişler, farklı süreçler var. Yani o uzmanlığa dahil olmayanların kolay anlayamayacağı yerler. Evet. Yani şekil yönünden bakabiliyor, içerik yönünden bakabiliyor. İşte başvuru süresi aşımı söz konusu olabiliyor mesela bazı davaların kazanılmasında veya ÇED raporlarında usulsüzlük, hiç yaşam hakkına, ekolojik dengeye gelmeden işte tebligatın yapılması, keşfin, bilirkişinin usulsüzlükleriyle ilgili daha davalar kazanılabiliyor çevre aktörleri tarafından. Bu dayanaklar tabii yasalar alıp belirlenecek, yani haritada onu görebileceğiz. Yani dayanak ihlal alanı nedir, yani fosil yakıtlar dayanağı nedir ve hangi mevzuata dayanmaktadır? İşte anayasanın 56. maddesi, uluslararası anlaşmalardan, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, yaşam hakkı, insanların yaşam hakkı, çevre hakkı, kamu yararı. Onun için bu dayanaklar ve ihlal alanları ve aktörleri, mevzuatı birlikte gördüğümüzde farklı, güzel bir çalışma ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
Evet, yani medyanın konumu da burada ortaya çıkıyor. Bu kadar kapsamlı ve uzmanlarıyla alakalı olarak, uzmanlaşmayla alakalı olarak anlaşılabilecek bir bilgi dağarcığını dışarıdan birisi olarak, bu konularla çok yakından ilgilenmeyen birisi olarak ne şekilde idrak edebileceğiniz gerçekten medyanın kullandığı dile bağlı. O yüzden Şeffaflık Derneği'nin bu atölyesi de ilginç. Çağrısı da var şeffaflık.org sitesinden, oradan da görülebilir.
Yani medya orada bir aracılık yani. Evet. Onu şey yani o dili herkesin anlayabileceği şeyde, herkesin anlayabileceği bir şeye çevirmemiz, yani en azından medyanın çevirmesi mümkün olabilecek. Çünkü orada da konuşmada ilginç bir şey de çıktı ortaya. Şöyle bir soru geldi. Neden yüksek mahkeme kararları? Çünkü normal birinci, ikinci derece mahkemelerde kararlar çoğu açıklanmıyor olabiliyormuş. Evet. Halka açık olmayabiliyormuş. Bunu bilgi edinme veya başka yollarla avukatıysanız veya o davaya müdahilseniz onu elde edebiliyorsunuz. Ama yüksek yargı kararları halka açık. İşte sonuç kesin teyit alınmış. Aktörler ve dayanaklar belli. Yaklaşık 50 küsur hedefleniyor ve şey sorusunu aklıma gelmişti, orada sormak istedim. Türkiye'de kaç tane çevre davası yürütülüyor? Bunu mesela bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Evet.
Yani 100 mü, 500 mü, 1000 mi?
Biz geçtiğimiz yayın dönemi içerisinde çevre avukatlarıyla, ÇEHAV'la beraber Açık Gazete içerisinde elimizden geldiğince takip etmeye çalışmıştık bu süreci. Ama Türkiye'nin dört bir tarafından çok farklı konularla alakalı ama temelde birleştikleri çevre konusunda yüzlerce davayı görebilmek, hali hazırda devam eden davayı görebilmek mümkündü. Bugün gazeteleri ya da internet sitelerine baktığınız zaman da her gün yeni açılan bir dava ya da yeni başlayan bir mücadeleden de aynı şekilde bahsedebilmek mümkün oluyor.
Aslında bunu yani
takibi de zor.
Yargı kurumlarının da bir klasifikasyon yapması gerekmez mi? Yani evet. İnsan hakları davaları, çevre davaları tamam. Birbirini kesen veya ana konusu çevre olmayan ama dolaylı olarak çevreyle ilgili davalar olabilir ama işte bu UYAP'ta ya da ne bileyim bunların girdiği sistemde eğer çevreyle ilgili bir şey varsa, kavram varsa veya dayanak varsa o bir kendi kategorileşme gitmesi lazım değil mi diye düşünmüyor. Düşünüyorum
evet,
yani. Düşünmüyor.
Evet.
Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra başka bir gündeme geçelim. We'll be right back. 94.9 Açık Radyo'dayız. Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci yarısında bir müzik arası verdik. Bob Marley'den The Wailers, Burning and Looting adlı şarkıyı dinledik. İlk bölümde bir haritadan bahsetmiştik. Yine bir haritalama çalışmasından. Çevre Hukuku Derneği ve Şeffaflık Derneği'nin beraber yürüttüğü çevre davalarının haritalandırılması çalışması. Diren çevreye ve mülksüzleştirme haritalarına kardeş geliyor diyebilirdik. Önümüzdeki programlarda buna yine konuklarımızla ayrıntılı ele almaya çalışacağız. Programımızın bu ikinci yarısında kalan vaktimizde Fukushima'da 4 yıl önce dün değil mi 11 Mart
evet.
2011'de meydana gelen bir felaketten, bir kazadan bahsedeceğiz. Bunun 4 yılda neler oldu, neler bitti. Dünyanın en büyük, yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden biri. 4 yıl önce bugün Japonya'daki deprem ve ardından gelen tsunami ile birlikte nükleer bir kaza meydana gelmişti. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Tedavi edilmeyen hastalıklar, yeni kaza ihtimalleri, radyoaktivitenin suya, havaya ve toprağa karışması, birçok insanın özellikle çocukların çeşitli kanser vakalarına yakalanması, teşhis konulması. Yani hep büyük kazalardan sonra bir daha asla diyoruz, bunlara çok şey öğreneceğiz diyoruz ama ardı arkası kesilmiyor. Çernobil'den sonra da böyle dedik. Birçok işte, maden kazasından da böyle diyoruz ama insanoğlu maalesef ders almıyor, öğrenmiyor yaptıklarından. Hala 4 yıldır sık sık gündeme getiriyoruz. Yani arada bu kazanın etkileri ne olacak, ne gibi öngörülemez veya öngörülebilir alanlarda sağlık sorunları, çevre sorunları, toplumsal sorunlar yaratacak.
Evet.
Hep karşımıza çıkıyor.
Yani Fukushima'ya baktığımız zaman yani durumun ne kadar trajik olduğu ve bunu Türkiye ile kıyasladığınızda nasıl katlamanız gereken bir trajediyle karşı karşıya olduğunuzu rahatlıkla görebilirsiniz. Şu anda Japonya'da on binlerce kişi hala konteynerden ve bozma konutlarda yaşıyor. Nükleer afet mülteciliği diye bir kavram oluştu. Bu insanlar sayısı Japon hükümetinin verilerine göre 80 bin olarak nitelendiriliyor. Shinzo Abe yaptığı açıklamada yeni evlerine kavuşturmak için bu insanları bir girişime başlayacağını söyledi ama insanların durumu gerçekten çok trajik. Mesela Fukushima nükleer santralinin etrafındaki köylerin boşaltılmak zorunda kalması gibi bir durum söz konusu olmuştu. Çok sayıda bölge sakini hala yerleştirdikleri konteynerde yaşamak zorunda içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde. Örnekler de var. 4 yıl öncesine kadar inşaat işçisi olarak çalışan ancak şimdi mülteci konumunda bulunan Ichiro Takano şunları söylüyor. Kötü bir şaka gibi her şey. Şimdi 64 yaşındayım ve ancak 30 yıl sonra köyüme dönebileceğimi söylüyorlar. Tüm ailem parçalandı. Tek başıma kaldım. Annemin, babamın mezarı yasak bölgede. Mezarlarını kim yapacak diye soruyor. Yani 64 yaşındaki bir adama 30 yıl sonra köyüne dönebilirsin deniliyor.
Ya tabii büyük insan trajedileri de var. Politikacılar bunları görmüyor, duymuyor. Bilmiyor olamaz ama işte başka çıkarlar, başka daha güçlü çıkarlar ön planda.
Ama Fukushima sayesinde çok ilginç şeyleri de gördük. Mesela Fukushima'yı tekrardan temizlemek ya da var olan sızıntıyı durdurmak için mafya ile işbirliğine gidildiğini, sokaktan evsiz insanların çağrılıp bu tesiste çalışmak zorunda bırakıldığı gibi konular tartışılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Şimdilik böyle haberlerin geldiğinden bahsedemeyiz içinde bulunduğumuz günlerde ama bunlar da görüldü. Yani en kırılgan kesimler seçilip burada kendilerini feda etmesi beklendi. Nasıl bir felaketle karşı karşıya kaldığını dünyanın da sadece Fukushima'nın da değil görülmüş oldu.
Evet. Türkiye yansımaları nasıl oldu? Bu 4. yılda çeşitli toplantılar ve protestolar vardı. Sinop'ta Sinop Nükleer Karşıtı Platform meclisteki 550 milletvekiline tüm partilerden ayırt etmek istediğim bütün milletvekillerine bir millet mektup yolladı ve nükleer enerjinin vazgeçilmez olmadığını belirtti.
Evet.
Tabii Sinop halkının %80'ini nükleer santral istemedi. Yine Mersin halkının da aynı şekilde Akkuyu'da yapılacak nükleer santrale karşı olduğunu yapılan araştırmalardan biliyoruz. İşte Three Mile Islands, Çernobil ve Fukushima kazaları hatırlatıldı bu mektupta. Mersin'de de çeşitli toplantılar oldu. Hatta Pelin bir tanesine katıldı yanlış hatırlamıyorsam. Önümüzdeki hafta belki ayrıntılarıyla sıcağı sıcağına bu toplantıyı anlatır. Çünkü Mersin'de 30 yıldır, yani 40 yıldır bir nükleer santral yapılmak isteniyor. Çok hükümet geçti, çok ekonomik kriz atlatıldı, çok siyasi kriz atlatıldı. Ama bu çabadan vazgeçilmedi ki Fukushima örneği, yine işte Çernobil örneğini Türkiye biraz yaşadı. Fukushima uzak gibi dursa da Çernobil'in hala etkilerini tam anlamıyla insan sağlığı veya çevre sağlığı üzerindeki etkilerini tespit edip önlem almış değiliz. Belki bizde de 30 yıllık bir şeyler, özellikle Karadeniz bölgesi 30 yıllık bir temizleme veya ne bileyim bir önlem şeyine girmesi gerekiyordu belki
evet.
de. Bu konuyu ayrıntılı konuşacağız, nükleer konusunu. Bu haftalık süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.